Kış Bahçesi, Christine Anna, 17. Ayrım. Bahçenin yan tarafına göz attığında merdivenlerden yukarı çıkmak üzereydi. Ahşap panelli Fransız kapıları arkasında onları gördü. Annesi ve Nina birlikte demir bankta oturuyorlardı. Meredith Fransız kapılardan birini öyle sert açtı ki kapı duvara çarpıp takırdadı. Meredith bahçeye geçerken annesinin hikaye anlatırken kullandığı, aşina olduğu ses tonunu duydu ve hemen akıl karışıklığı nöbetlerinin sona ermediğini anladı. O, Kara Şövalye tarafından Kırmızı Kule'ye hapsedilmiş olan babası için ağlıyor ama hayat devam ediyor. Her kızın öğrenmesi gereken korkunç, korkunç bir ders var. Hala şatonun bahçesindeki havuzlarda beslenmesi gereken kuğular, lordlar ve leydiler nehir kenarında dolaşmak için sabahın ikisinde buluştuklarında beyaz yaz geceleri var. O bir kışın ne kadar zor olabileceğini, güllerin nasıl bir anda donup toprağa düşeceğini, kızların solgun, bembeyaz ellerinde ateşi tutmayı nasıl öğreneceklerini bilmiyor. "Bu kadar hikaye yeter anne," dedi Meredith sesinin gerçekte olduğu kadar öfkeli çıkmamasına çalışarak. "Hadi içeri girelim."
"Onu durdurma," dedi Nina.
"Sen bir aptalsın," dedi Meredith Nina'ya. Annesinin ayağa kalkmasına, eve girdiğine ve onu örgüsüyle birlikte sallanan koltuğa yerleştirdiği üst kata çıkarmasına yardım ederken. Meredith tekrar aşağı indiğinde Nina'yı mutfakta buldu. "Kahretsin, ne düşünüyordun?"
"Hikayeyi duydun mu?"
"Ne? Hikaye, bu köylü kız ve prens miydi?"
"Hatırlı."
Meredith kız kardeşinin bileğinden tuttu ve çekerek onu yemek odasına götürdü, ışıkları açtı. Yemek odası aynen annesinin sandalyeden düştüğü günkü gibiydi. Şerit halindeki duvar kağıtları yoktu. Geriye kalanların canlı renkleri yanında boşluk oluklar, eski yaralara benziyordu. Orada burada kırmızımsı siyah lekeler hem duvar kağıdını hem de boş şeritlerin yerlerini lekelemişti. Dışarıda arazilerde bir yerde bir kamyon geri tepti. Meredith Nina'ya döndü ama bir şey söylemeden önce merdivenden gürültülü bir şekilde inen ayak seslerini duydu. Annesi mutfağa koştu. Elinde kocaman bir pahta taşıyordu.
"Silah seslerini duydunuz mu? Aşağıya, hemen!"
Meredith dokunuşunun işe yarayacağını umarak annesinin kolunu tuttu.
"Bu sadece geri tepen bir kamyondu anne. Her şey yolunda."
"Aslanım ağlıyor," dedi annesi. Gözleri donuk ve odaklanmıştı.
"O aç."
"Burada aç bir aslan yok anne," dedi Meredith sakin, yatıştırıcı bir sesle.
"Biraz çorba ister misin?" diye sordu usulca.
Annesi ona baktı. "Çorbamız mı var?"
"Çok fazla ve ekmek, tereyağı ve kaşa."
Dipnot 19. Kara buğdaydan yapılmış lapa.
"Burada hiç kimse aç değil."
Meredith nazikçe paltoyu annesinden aldı, paltonun ceplerine sokulmuş tutkal şişeleri buldu. Akıl karışıklığı geldiği kadar çabuk gitti. Annesi doğruldu, kızlarına baktı ve sonra mutfaktan çıkıp gitti. Nina Meredith'e döndü.
"Kahretsin, bu da neydi?"
"Gördün mü?" dedi Meredith.
"Bazen deliriyor.
Bu yüzden güvenli bir yerde olması gerekiyor."
"Yanılıyorsun," dedi Nina.
Hala az önce annesinin geçtiği antreye bakıyordu.
"Sen benden çok daha akıllısın Nina. Bu yüzden söyle bana, bu konuda yanılıyorum."
"Bu çılgınca değildi."
"Aa, gerçekten mi? Peki neydi?"
Nina nihayet ona bakabilmişti.
"Korku."
Nina kız kardeşi büyük bir gayretle mutfağı temizlemeye başladığında neredeyse hiç şaşırmadı. Kız kardeşinin kızgın olduğunu biliyordu. Nina bunu umursamalı mıydı ama yapamadı. Bunun yerine babasına verdiği sözü düşündü. "Annene köylü kız ve prensin bütün hikayesini anlattır." O zaman bu anlamsız, gerçekten imkansız görülmüştü. Ölmekte olan bir adamın, üç kadının bir araya gelmesini sağlamak için son çaresiz umuduydu. Ama annesi babası olmadan altüst oluyordu.
Babası bunda haklıydı ve babası masalın annesine yardımcı olabileceğini düşünmüştü. Meredith büyük bir gürültüyle tencereyi diğer ocaklardan birinin üzerine koydu ve sonra küfretti. "Senin erittiğin bu tencereden kurtuluncaya kadar bu kahrolası ocağı kullanamayız." "Mikrodalgayı kullan," dedi Nina şaşkın bir halde. Meredith arkasına döndü. "Cevabın bu mu? Mikrodalgayı kullan. Bütün söyleyeceğim bu mu?"
"Babam bana söz verdirdi."
Meredith ellerini bir havluya kuruladı ve havluyu tezgahın üzerine fırlattı. "Ah Tanrı aşkına, bize masallar anlattırarak anneme yardım edemeyiz. Onun güvende olmasını sağlayarak yardım edeceğiz." "Onu yine bir yerlere mi kapatmak istiyorsun? Neden? Kızlarla öğle yemeği yiyebilmek için mi?"
"Bunu bana söylemeye nasıl cüret edebilirsin sen?"
Meredith daha yakına geldi, sesini alçattı. "Babam, küçük kızının çektiği fotoğrafları bulmaya çalışmak için dergileri incelerdi. Bunu biliyor muydun? Ve her gün postayı ve neredeyse hiç gelmeyen telefonlar için mesajları kontrol ederdi. Bu yüzden sakın bana bencil demeye kalkma. Yeter!" Annesi girişte duruyordu, geceliğini giymişti ve alışılmadık biçimde saçları bağlı değildi. Köprücük kemiği damarlı cildinin altından belirgin bir şekilde görünüyordu. Boynundaki ince altın bir zincirin ucunda küçük, üç kademeli, Rus stili bir haç asılıydı. Bütün bu solgunlukla, beyaz saçları, solgun cildi, beyaz geceliği, neredeyse şeffaf görünüyordu. İnsanı hayrete düşüren o mavi gözler hariç. Ve şimdi o gözler öfkeden yanıp tutuşuyordu.
"Babanızı böyle mi onurlandırıyorsunuz? Kavga ederek mi?"
"Kavga etmiyoruz," dedi Meredith için çekerek. "Sadece senin için endişeleniyoruz."
"Delirdiğimi mi düşünüyorsunuz?" dedi annesi.
"Ben düşünmüyorum," dedi Nina başını kaldırarak. "Kış bahçesindeki yeni kolonu fark ettim anne, harfleri gördüm."
Meredith, "Ne harfleri?" diye sordu.
"Hiçbir şey," dedi annesi.
"Bu bir şey," dedi Nina.
Annesi bunu duyduğuna dair herhangi bir belirti göstermedi, içini çekmedi, irkilerek geri çekilmedi, yüzünü yana çevirmedi, sadece mutfak masasına doğru yürüdü ve oturdu.
"Senin hakkında hiçbir şey bilmiyoruz," dedi Nina.
"Geçmiş önemli değil. Her zaman bunu söyledim ve biz böyle söylemene izin verdik. Ya da belki bunu umursamadık ama şimdi ben umursuyorum," diye cevapladı Nina. Annesi yavaşça başını kaldırıp baktı ve bu sefer gözlerinde ne karmaşa ne de üzüntü vardı.
"Bana bunu sorup duracaksın, öyle değil mi?"
"Elbette soracaksın. Meredith seni durdurmaya çalışacak çünkü korkuyor. Ama seni durdurmak imkansız."
"Babam bana söz verdirdi. Masallardan bir tanesini sonuna kadar dinlememizi istedi. Onu hayal kırıklığına uğratamam."
"Ölmekte olan birine söz vermemek gerektiğini iyi bilirim. Şimdi sen de bu dersi öğrendin."
Annesi ayağa kalktı. Sadece omuzları biraz düşmüştü. "Kavga ettiğinizi duymak babanızın kalbini kırardı. Birbirinize sahip olduğunuz için şanslısınız. Ona göre davranın." Ve sonra odadan çıkıp gitti. Yukarıda kapının kapandığını duydular.
"Bak Nina," dedi Meredith uzun bir sessizlikten sonra. "Onun masalları umurumda değil. Annemin bakımıyla ilgileneceğim çünkü babama söz verdim ve doğru olan bu. Ama senin bahsettiğin onu tanımaya çalışmak bir kamikaze görevi ve ben defalarca çakıldım. Ben bu işte yokum."
"Bunu bilmediğimi mi sanıyorsun?" dedi Nina.
"Ben senin kardeşinim. Annemi tanımak için ne kadar çok uğraştığını biliyorum."
Meredith birdenbire ocağın başına geri döndü. Sanki altında bir hazine saklıymış gibi erimiş tencereye uzandı.
Nina ayağa kalktı ve kardeşine yaklaştı. "Annemi o berbat yere neden koyduğunu anlıyorum."
Meredith döndü. "Anlıyor musun?"
"Elbette. Onun keçileri kaçırdığını düşündün."
"O bir kaçık."
Nina ne diyeceğini, mantıklı gelmesi için kendi fikrini nasıl ifade edeceğini bile bilmiyordu. tek bildiği, son zamanlarda önemli bir parçasını kaybettiği ve belki babasına verdiği sözü tutmanın bu parçayı geri almasına yardımcı olacağıydı. Onun bana bu hikayeyi anlatmasını sağlayacağım. Hepsini ya da bu uğurda öleceğim. Meredith sonunda iç çekerek, istediğini yap, dedi. Her zaman yaparsın. İş yerinde Meredith kendini meyve bahçesini ve depolarını idare etmenin günlük ayrıntılarına kaptırmak istedi. Ama yaptığı hiçbir şey doğru değildi. Sanki göğsünde bir vana varmış ve aldığı her nefeste daha da sıkışıyormuş gibi hissediyordu. Ve vananın arkasında giderek artan basınç her an patlayabilirdi. Bir çalışana üçüncü kez bağırdıktan sonra pes etti ve daha fazla zarar vermeden önce oradan ayrıldı. Daisy'nin masasının üzerinde bir deste kağıt attı ve gergin bir şekilde "Bunu dosyala lütfen," dedi. Daisy soru sormadan önce çekip çıktı. Arabasına bindi ve böylece dolaştı. Başlangıçta nereye gittiği hakkında hiçbir fikri yoktu. Yol üzerinde bir yere gidiyordu. Kendini eski, unutulmuş bir yolu takip ederken buldu. Bazı yönlerden bu yol onu kendi çocukluğuna götürüyordu. Belyanoçi'deki hediyelik eşya dükkanının önüne park etti. Burası otoyoldan içeride ve eskiden kalmış, çiçek açan elma ağaçlarıyla kuşatılmış küçük, sevimli bir binaydı. Uzun zaman önce bu yol kenarında bir meyve tezgahı vardı. Burada Meredith ağaçların olgun, mükemmel meyvelerini turistlere satarak hayatını en iyi yazlarından birkaçını geçirmişti. Meredith arabanın ön camından saçaklarına beyaz ışıklar dizilmiş olan beyaz ahşap kaplı binaya baktı. Yaz geldiğinde kapının yanındaki ayaklı saksılarda, verandadaki sepetlerin içinde, çit çizgisine sarılmış halde her yerde çiçekler olacaktı. Bu meyve tezgahını bir hediyelik eşya dükkanına dönüştürmek Meredith'in fikriydi. Babasıyla bu planı görüştüğü günü hala hatırlıyordu. İki kolunda birer bebek olan genç bir anneydi. "Bu harika olacak baba. Turistler buna bayılacak." "Bu müthiş bir fikir Mary Doodle. Sen benim parlak yıldızım olacaksın." Meredith sattıkları her eşyayı çok büyük bir özenle seçerek bu yere yüreğini ve ruhunu koymuştu. Burası o kadar büyük bir başarı kazanmıştı ki binaya iki kere ekleme yapmışlardı. Ve yine de bu vadide yapılan bütün güzel hediyelik eşyaları ve el işlerini satmaya yetecek yerleri yoktu. Meredith hediyelik eşya dükkanından ayrılıp depoya geçtiğinde bunu babasını mutlu etmek için yapmıştı. Dönüp geçmişine baktığında her şey o zaman başlamıştı. Onun bu kendisinden başka herkesle ilgili görünen hayatı. Arabayı geri vitese taktı ve belli belirsiz bir şekilde buraya uğramamış olmayı dileyerek uzaklaştı. Sonraki bir saat Meredith arabayla öylece dolaştı ve ilkbaharın manzarasında meydana getirdiği değişiklikleri gördü. Kendi evinin araba yoluna geldiğinde akşamüstüydü ve manzara yavaşça kararıyordu. Evin içinde Meredith köpekleri besledi, akşam yemeğini yapmaya başladı ve sonra banyo yaptı. O kadar uzun süre suyun içinde yattı ki su soğudu. Bugünkü olaylardan sonra kafası hala o kadar karışıktı ve Meredith o kadar sinirliydi ki ne yapacağını ya da ne isteyeceğini bilmiyordu. Gerçekten emin olduğu tek şey Nina'nın her şeyi berbat ettiği ve hayatını daha da zorlaştırdığıydı. Ve aklında bütün bunların kendisinin düzeltmesi gereken büyük, kocaman bir karmaşaya dönüşeceğine dair hiçbir şüphe yoktu. Sorumluluğu kabul etmesi gereken yerde olmak canına tak etmişti. Kurulandı, rahat bir eşofman giydi ve banyodan çıktı. Havluyla saçını kurularken uzaktaki duvar boyunca uzanan büyük, battal boy yatağa göz attı. Meredith şiddetli bir özlemle Jeff'le bu yatağı aldıkları günü hatırladı. Yatak çok pahalıydı ama bunu umursamamış, kredi kartıyla ödemişlerdi. Yatak teslim edildiğinde işten eve erken gelmişler. Kahkahalar atarak ve öpüşerek yatağa devrilmiş, onu tutkuyla kutsamışlardı. Şimdi ihtiyacı olan tek şey buydu. Tutku. Giysilerini yırtarak çıkarmaya, yatağa devrilmeye ve Nina, annesi, huzur evleri ve masallar hakkında her şeyi unutmaya ihtiyacı vardı. Bu düşünce aklına geldiği anda somut bir plana dönüştü. Aylardır ilk kez heyecanlandığını hissederek seksi bir gecelik giydi ve aşağıya indi. Ateşi yaktı ve kendisine bir bardak şarap koyarak Jeff'in işten dönmesini bekledi. O gece saat 23'te Meredith hala bekliyordu ve bu heyecan duygusu yavaşça öfkeyle karışmıştı. Jeff hangi cehennemdeydi? Jeff nihayet oturma odasına geldiğinde Meredith 3 bardak şarap içmişti ve akşam yemeği mahvolmuştu. "Hangi cehennemdeydin?" dedi Meredith ayağa kalkarak. Jeff kaşlarını çattı. "Ne? Romantik bir akşam yemeği hazırladım, şimdi mahvoldu." "Eve geç geldiğim için mi öfkelisin? Şaka yapıyor olmalısın." "Nerelerdeydin?" "Kitabım için araştırma yapıyordum." "Gecenin bir yarısında mı?" "Hiç de gece yarısı sayılmaz ama evet, ben bunu ocaktan beri yapıyorum Mer." "Sen sadece fark etmedin ya da umursamadın." Jeff ondan uzaklaştı ve kapıyı ardından çarparak ofisine gitti. Meredith peşinden gitti, kapıyı birdenbire açtı. "Bu gece seni istemiştim," dedi. "Şey, bunu umursamadığım için beni affet. Aylardır beni ihmal ediyorsun. Bu kahrolası bir hayaletle yaşamak gibi ama şimdi birdenbire sırf azdığın için farklı bir şekilde davranmaya başlamam ve senin yanında olmam mı gerekiyor? Bu şekilde olmaz." "Pekala. Umarım bu gece burada rahat edersin. Burası senin yatağından çok daha sıcak olacak." Meredith ofisten dışarı çıktı ve arkasından kapıyı çarparak kapattı. Ama bu çarpma sesiyle öfkesi onu terk etti ve öfkesi olmadan Meredith kendini kaybolmuş hissetti. Yalnız. Ondan özür dilemesi gerekiyordu. Geçirdiği boktan günü anlatması. Solgun, mavimsi ışığın kapının altı boyunca kaydığını gördüğünde bunu yapmak üzereydi. Jeff bilgisayarını açtı ve yazmaya başladı. Meredith kapıdan geri döndü ve yukarı çıkıp yataklarına yattı. 20 yıllık evliliklerinde bir kavgadan sonra Jeff ilk kez kanepede uyumuştu ve Jeff olmadan Meredith uyuyamıyordu. Saat 5'te Meredith nihayet uyumaya çalışmaktan vazgeçti ve özür dilemek için aşağıya indi. Jeff çoktan gitmişti. Ertesi sabah Meredith koşuya gitti. Bu sefer 6 mildi, kendini çok stresli hissediyordu. Kızlarının ikisini de aradı ve yine de saat 9'dan önce işteydi. Masasına oturur oturmaz Parkview'u aradı ve annesinin ani gidişinden hiç de memnun olmayan huzurevi yöneticisiyle konuştu. Yakın zamanda bir oda boşalmasını ummadıklarını yeniden öğrendi. Durumlar değişebilirdi elbette. Bu da biri söyleyebilir, başka birisinin ailesi parçalanabilir anlamına geliyordu. Ama huzurevinde bir yer garantilemenin hiçbir yolu yoktu. Nina asla gerçekten yardım edecek kadar uzun süre kalmazdı. Geçen 15 yılda Meredith kız kardeşinin Belyanoçi'de bir haftadan en çok 10 günden fazla kaldığını hatırlamıyordu. Nina alanında dünyaca ünlü ve şöhret sahibi biri olabilirdi ama güvenilir değildi. Meredith'in baş nedimesi olmakta bile son dakikada yerini alabilecek birini bulmaya hiç zaman kalmadan Orta Amerika'daki bir suikast yüzünden vazgeçmişti. Ya da Meksika. Meredith hala bilmiyordu. Tek bildiği Nina'nın bir an yanında Nedime elbisesi denemesi ve bir an sonra gitmiş olduğuydu. Kapı vuruluyordu. Daisy'nin elinde karton bir dosyayla içeri girdiğini görmek için Meredith tam zamanında başını kaldırıp bakmıştı. Arazi ve bahçe yöneticilerinin raporları burada. Harika, dedi Meredith. Masamın üzerine bırak. Daisy tereddüt etti ve Meredith, hayır işte geliyor diye düşündü. Meredith Daisy'yi çocukluğundan beri tanırdı ve o tereddüt eden biri değildi. Duydum, dedi Daisy kapıyı arkasından kapatarak. Nina'nın anneni zorla götürmesi konusunu. Meredith yorgun bir şekilde gülümsedi. Bu biraz fazla dramatik, ben halledeceğim. Elbette halledeceksin ama tatlım, halletmeli misin? Daisy dosyayı masaya bıraktı. Buraya senin için idare edebilirim, biliyorsun, dedi usulca. Beni baban eğitti. Tek yapman gereken yardım istemek. Meredith başını salladı. Bu doğru olduğu halde Meredith bunu gerçekten daha önce hiç düşünmemişti. Daisy gerçekten de meyve bahçesini ve bahçenin işleyişini Meredith'in kendisi hariç herkesten daha iyi biliyordu. 29 yıldır burada çalışıyordu. Teşekkür ederim. Ama bunu nasıl yapacağını gerçekten bilmiyorsun, öyle değil mi Meredith? 17. ayrımın sonu. Sayfa No. 181. Devamı 18. ayrımda.